Luka 22. bölüm 31. ayete geldik. Petrus'un inkarı önceden bildiriliyor. İsa Mesih, Simon, Simon, şeytan sizleri buğday gibi kalburdan geçirmek için izin almıştır dedi. Ama ben imanını yitirmeyesin diye senin için dua ettim. Geri döndüğün zaman kardeşlerini güçlendir. Luka 22. bölümün 31 ve 32. ayetleri böyle diyor. İnsanın imansızlık tarihinin en karanlık 3 bölümünden sonuncusuna gelmiş bulunuyoruz. Bunların birincisi İsa'nın ele verilişiydi. İkincisi öğrencilerdeki bencil büyüklük arzusuydu. İsa çarmıha gideceğini söylediğinde onlar kendi aralarında büyük olan kim diye tartışıyorlardı. Şimdi ise Petrus'un korkaklığıyla karşılaşmaktayız. Simon, Simon, sözünün bu şekilde tekrar edilişi, İsa Mesih'in bu kararsız öğrencisi için yüreğinde taşıdığı sevgi ve yumuşaklığı gösterir. Şeytan, bütün öğrencileri buğday gibi kalburdan geçirmek istemişti. İsa burada Petrus'la onların temsilcisi olarak konuşmaktadır. Ama Rab, imanını kaybetmesin diye Simon için dua etmişti. Buradaki senin için dua ettim sözü gerçekten çok büyük bir sözdür. Rab ise yalnız Petrus için dua etmedi. Diğer öğrenciler için de dua etti. Senin için, benim için de şimdi babanın sağında dua etmektedir. Sen ona ait isen kardeşim, o senin için dua etti ve halen ediyor. Ne amaçla dua ediyor biliyor musunuz? İmanınız kaybolmasın diye. Sen onu hayal kırıklığına uğratabilirsin. Ama İsa seni asla ihmal etmez ve senin imanın asla yok olmayacaktır. Neden? Çünkü o senin için dua etti ve dua etmektedir. Öğrencileri ve bizler için yükselttiği ünlü duasında Rab İsa şöyle dedi. Onlar için istekte bulunuyorum ey baba. Dünya için değil, bana verdiğin kimseler için istekte bulunuyorum. Çünkü onlar senindir. Yuhanna 17 ayet 9. Rab dünya için dua etmedi. O tüm dünya için öldü. Dünya için bundan fazlasını ondan isteyemeyiz. Ancak kendisine ait olanlar için dua eder. Ne amaçla? Dünyadayken korunmaları için. Belki sen bugün kendin için dua etmedin. Ama Rab ise babanın sağında senin için dua etti. Simon daha sonra ona geri döndüğü zaman kardeşlerini güçlendirmeliydi ve güçlendirdi de. Bu dönüş kurtuluşa dönüş değil. Döneklikten ya da düştüğü yerden ayağa kalkması ve tekrar Rab'le birlikte yürümesi, imanının artması demektir. Rab tarafından sınanan kişi aslında kardeşlerine en çok yardımda bulunabilen kişidir. Bu nedenle birisi alkolizmden dönüp Mesih'e iman etmişse, onun alkoliklere büyük yardımları olabilir. Kumarhanelerden Rabbin inayetiyle alınıp, onun egemenliğine getirilen kişi bu gibi insanlara daha iyi hitap edebilir. Onların sorunlarını daha iyi anlayabilir. Simon İsa'ya, ''Ya Rab, ben seninle birlikte zindana da ölüme de gitmeye hazırım.'' dedi diyor 33. ayette. Petrus eminim ki bunu yürekten söylemişti ama kendisini tanımadı. Birçoklarımız ne kadar zayıf olduğumuzu aslında bilmiyoruz. İsa, ''Sana şunu söyleyeyim Petrus, bu gece horoz ötmeden beni tanıdığını 3 kere inkar edeceksin dedi 34. ayet. Eminim ki Petrus böyle bir kalleşlik yapacağını hiç tahmin etmiyordu. Düşünmüyordu bile ama işte yaptı sabah olmadan. Sonra ise onlara ben sizi kesesiz, torbasız ve çarıksız gönderdiğim zaman herhangi bir eksiğiniz oldu mu diye sordu. Hiçbir eksiğimiz olmadı dediler 35. ayet. İsa hizmetinin daha önceki bir döneminde öğrencilerini ellerinde en az şey bulunacak şekilde kesesiz, torbasız ve çarıksız olarak İsrail'in kaybolmuş koyunlarına göndermişti. İhtiyacını duyacakları basit şeyler onlara yetecekti. Gerçekten öyle olmuştu. Hiçbir eksiklikleri olmadığını açıkça itiraf ettiler. Şimdi onları dünyanın uçlarına kadar gönderecekti. Yeni bir misyon ve yeni bir mesaj ile yola çıkacaklardı. Bundan sonra İsrail ülkesinin sınırları içerisinde kısılıp kalmayacaklar, mesajlarını dünyanın uçlarına kadar götüreceklerdir. O da onlara, şimdi ise kesesi olan da torbası olan da yanına alsın dedi, kılıcı olmayan abasını satıp bir kılıç alsın. Luka 22 ayet 36. Şimdi artık İsa onların arasından ayrılmak üzereydi ve onların İsa'ya verdikleri hizmetlerinde yeni bir döneme girmeleri gerekiyordu. Karşılarına artık yoksulluk, açlık ve çeşitli tehlikeler çıkacak. Bu yüzden ihtiyacını duydukları şeyleri karşılayabilmeleri için bir takım işler yapmaları gerekecekti. Artık her biri kesesini ve torbasını yanına almalı, kılıcı olmayan da giysisini satıp kendisine bir kılıç satın almalıydı. Neden? Kendilerini savunabilmek için. Şimdi İsa'nın sözlerini dinlemeye devam edelim. Size şunu söyleyeyim, yazılmış olan şu sözün yaşamımda yerine gelmesi gerekiyor. O suçlularla bir sayıldı. Gerçekten de benimle ilgili yazılmış olanlar yerine gelmektedir. Luka 22 ayet 37. Rab İsa Mesih'in düşmanları onu çarmıhta öldürttüğü zaman dünyanın günahlarını ödemesi son buldu. Ya Rab, işte burada iki kılıç var dediler. İsa da onlara yeter dedi. 38. ayet. İsa burada kılıçtan söz ederken ne demek istiyordu acaba? Kendilerini korumaları gerekecektir artık. Hangi alanda korumadan söz ediyor? Savaş ederek mi? İnsan öldürerek mi? Hayır, kesinlikle hayır. Bu tamamen İsa'nın öğretilerine terstir. İsa burada bundan söz etmiyor. Çünkü daha sonra İsa Mesih şöyle dedi. Kılıç çekenler kılıçla öldürülecekler. Matta 26 ayet 52. Sonra İsa'nın öğretisinin temeli sevgidir. İsa düşmanlarınızı sevin dedi. Bir yanağınıza vurana ötekini de çevirin. Matta 5, 39 ve 44. ayetler. İsa burada kılıçtan söz ederken bir, önce ruhun kılıcı olan Tanrı sözünden söz ediyor olabilir. İki, kılıç adaleti sağlayan güç olarak belirtilebilir. Üçüncüsü, kılıç bir savunma aracı olarak değil de kendilerini vahşi hayvanlardan korumak içindi. Biliyorsunuz İsa öğrencilerini müjdeyi yaymaya gönderdi. O dönemlerde yolculuk hiç kolay değildi. Bu nedenle de kendilerini vahşi hayvanlardan korumaları gerekliydi. Şimdi İsa Getsemani'ye gidecektir. Burası kutsal yerdir. Bir açıdan ruhsal çarıklarımı çıkarıp buraya yaklaşmalıyım. Burada kutsal kitabın yapraklarında İsa'nın bu yerdeki durumuna bakarken ruhsal açıdan saygı konumuna geçmeliyim. Bazı ilahilerde onunla Getsemani'den geçmek isterim diye düşüncesiz de sözler yükseltilir. Ama bunun gerçekten ne demek olduğunu soran var mı? Rab İsa Mesih Getsemani bahçesine girerken öğrencilerini dışarıda bıraktı. Ben de öğrencilerle birlikte dışarıda beklesem daha iyi olur. Sadece bahçe duvarı üzerinden içeriye bakıp o karanlık gecede onun yüreğinin iniltilerini dinlemek yeter. Yüreğimizde bir sezginlik, bir hassasiyet varsa o akşam içmek istemediği kaseyi dudaklarına götürüp benim değil, senin isteğin olsun diye acı tortusuna kadar içen bu elemler adamını saygıyla, sevgiyle selamlamalıyız. Gözlerimize belki o Getsemani bahçesinin karanlığını delip orada olup bitenleri az çok çıkarabiliriz ama ruhsal karanlığın perdesi arkasında bizim anlayamadığımız bir hesabın nasıl ödeneceği konusunda nasıl bir tablo çizildiğini asla göremeyiz. O bahçe gizler ve derin sırlar bahçesi olarak kalacaktır. Onu bu şekilde insanlığın günah hesabını çıkarırken gördüğümüz bu sahnede yapabileceğimiz tek bir şey vardır. Diz çöküp ona tapınmak. Bu sırrı anlayamayız. Çünkü bir aynadaymış gibi silik hayaller görmekteyiz. Getsemani bahçesindeki hesaplaşmanın niteliğini anlayamayız. Çünkü bu hesabı kapatacak olanı tam olarak anlayamayız. Ancak ona tapınırız. Çünkü yaratığın en doğal tepkisi budur. Ona tapınmak. İsa dışarı çıktı. Her zamanki gibi Zeytin Dağı'na gitti. Öğrenciler de onun ardından gittiler. Oraya varınca İsa onlara dua edin ki ayartılmayasınız dedi. Luka 22, 39, 40. ayetler. Getsemani bahçesi Zeytinlik Dağı'nın batı eteklerinde bulunan bir zeytinlik bahçesiydi. İsa buraya sık sık dua etmek için giderdi. Tabii ki hain Yahuda ile birlikte diğer öğrenciler de bu yerin nerede olduğunu biliyorlardı. Rabbin sofrası sona erdikten sonra İsa ile öğrencileri yukarı odadan ayrılarak bu bahçeye gittiler. Oraya vardıklarında İsa onları denenmemeleri ya da ayartılmamaları için dua etmeleri gerektiği konusunda uyardı. İsa bu sözleri söylerken aklında ne olabilirdi? belki de biraz sonra yer alacak olayların yaratacağı ortamı düşünmüştü. Düşmanları onu yakalamak için yaklaştıklarında öğrencilerinin Tanrı'yı ve Mesih'ini terk etmeye zorlayabilecek baskıları düşünmüş olabilirdi. Olaylardan anlıyoruz ki İsa o gece Yeruşalim'e dönmedi. Yeruşalim onu reddetmişti. Şimdi o da bu kenti reddediyordu. Değerli dostum, Getsemani hakkında bilmediğimiz birçok şey var ama bildiğimiz bir gerçek var. Golgota'da çarmıhtaki zafer Getsemani'de kazanıldı. Rabbimiz yeryüzündeki hizmetine başladığı ilk gün şeytan gelip onu sınamıştı. Şeytana taparsa şeytan ona dünyanın tüm servetlerini vereceğini vaat etti. Bunu yapsaydı ise çarmıha gitmesine gerek kalmayacaktı. İsa bunu yapmadı ve kutsal yazılar diyor ki bir süre için şeytan onun yanından ayrıldı. Acaba şeytan ne zaman döndü? Herhalde defalarca geri gelip İsa'yı sınadı. Şunu biliyoruz ki Mesih'in hizmetinin başlangıcında şeytan özel olarak gelip onu özel biçimde tüm kurnazlığını kullanarak sınamıştı. Bir de onun hizmetinin sonunda bunu yapacaktır tabii. Bu kez yine çarmıhı bypass etmesi için, es geçmesi için elinden geleni yapacaktır. Hatırlarsanız Rab yeryüzündeki hizmetini yaparken öğrencilerine çarmıhtan söz etmiş ve çarmıhta öleceğini söylemişti. Petros buna itiraz edince İsa ne demişti? Çekil önümden şeytan. Sen yolumda engelsin. Senin düşüncelerin Tanrı'nın değil, insan düşünceleridir. Şeytanın hesabında Mesih'in çarmıhına hiç yer verilmez. Getsemani de ona gelen şeytandı. Bu kavşakta ise öğrencilerine denenmeye düşmemek için dua edin diye öğüt vermişti. Onlardan bir taş atımı kadar uzaklaştı ve diz çökerek şöyle dua etti. Baba, senin isteğin uygunsa bu kaseyi benden uzaklaştır. Yine de benim değil, senin isteğin olsun. Luka 22, 41-42. Ayetler. Bir taşı ne kadar uzağa atabilirsin? Taşın büyüklüğüne bağlıdır bu, değil mi? Normal bir taş dersek biraz ileriye gitti ve orada yalnız başına dua etmeye başladı. Şöyle dua etti. Baba, senin isteğine uygunsa bu kaseyi benden uzaklaştır. Yine de benim isteğim değil, senin isteğin olsun. Bu dua konusunda bazı tartışmalar oldu. Bazıları İsa'nın çarmıh ölümüne gitmeden önce öleceğinden korktuğunu ileri sürerler. Bu iddia bana mantıklı gelmiyor. İlle de Romalıların icat ettiği bir ölüm aleti üzerinde ölmek gerekmiyordu. Önemli olan ölüm aleti değil, onun üzerinde ölecek olan kişidir. İsa her nerede ölseydi, onun ölümünün değeri değişemezdi. Tabii ki peygamberlik sözleri vardı ve bunların gerçekleşmesi gerekiyordu ama İsa bundan dolayı ne olursa olsun çarmıhta ölmeliyim diye korkuya kapılamazdı. Burada söz edilen kase çarmıh ölümüdür. Ama o çarmıh üzerinde çekeceği acılardan korkmuyordu. Eminim ki acıya katlanmak istemiyordu ama onun kendisinden uzaklaşmasını istediği başka bir şey vardı. İnsanların günahı. Çarmıh üzerinde o bizim için günah olacaktı. Bizim günahımız İsa'nın üzerine koyulduğu an iğrençti. Mesih üzerine koyulan günahım iğrenç ve korkunçtu. Bunu bilmemiz gerekir. Dehşetliydi. Onun bu duasını bu şekilde anlıyoruz. Eğer günahkarların benim çarmıha gitmemden başka bir şekilde kurtulacakları bir yol varsa bunu şimdi açıkla. Ne var ki Rab, babasının istemini yerine getirmek için gelmişti. Bu yüzden ama benim isteğim değil senin isteğin olsun diyebilirdi. Senin ve benim günahımızı taşımak onun için iğrenç olmakla birlikte kendini babasının isteminin altına koydu. Gökten bir melek İsa'ya görünerek onu güçlendirdi diyor Luka 22 ayet 43. Rabbimiz çölde denendiğinde melek ona hizmet etti. Şimdi şeytan onu bir daha denemeye geldiğinde bahçede melek Rab'be hizmet etti. Bu olayı sadece Luka kaydetti. Derin bir acı içinde olan İsa daha hararetle dua etti. Teri toprağa düşen kan damlalarını andırıyordu diyor Luka 22:44'te. Bu gerçeği terinin toprağa düşen kan damlalarına benzediğini söyleyerek dile getiren tek yazar Luka'dır. Bu son ayrıntı titiz doktorun dikkatinden kolay kolay kaçamazdı. Onu bekleyen acıyı, ıstırabı ve iç savaşı düşündükçe bedeninde fiziksel reaksiyonlar oldu. Bedeninde neler olduğunu bilmiyorum. Açıklayamam da ve birinin bunu tam olarak açıklayabileceğini sanmıyorum. Bazıları biyolojik yönden bu kan damlalarının açıklamasını yapmaya girişmişlerdir. Ama beni o kadar ikna etmiyor bu açıklamalar. Eminim ki birçok ikna edici biyolojik açıklamalar birçok iyi niyetli imanlı doktorlarca yapılmıştır. Onlara saygım var ama yine de beni etkilemiyor bunlar. Rab ise benim günahlarım için kanını akıttı ve onun önünde saygı ve hürmetle eğilirim. Savaşlarda yurdun korunması için kan dökülür. Evlatlar, kocalar, kardeşler yitirilir. Ülkenin düşman ayakları altında çiğnenmesi yürekler paralayan bir durumdur. Ama bundan daha kötü bir durum vardır. İsa bunun üzücü yükü altında inledi. İnsan günahının oluşturduğu tutsaklığı, o günahların gerektirdiği yargıyı gördü ve bunun kendisinden uzaklaştırılmasını istedi. O günahların hepsi onun üzerine yüklenecekti. Bizim günahlarımızdan dolayı o Baba Tanrı'nın gözünde günah olacaktı. Bense insanlar yaşama, bol yaşama sahip olsunlar diye geldim dedi İsa Mesih. Cehennemin yolunda sonsuz ölüme doğru ilerleyen insanlığı o kadar çok sevdi ki, kendisi cehennemin dibine indi şöyle ki bizi cehennem ateşinden kurtarabilsin. Bizim için çarmıh üzerinde ölürken bizim için günah olan bu kutsal kurtarıcıyı dünya hala reddediyor. Sana bir sorum var değerli kardeşim. Sen onu şu anda reddediyor musun? Onu hiç umursamıyor musun? Senin için çarmıh üzerinde yaptıklarını hiç mi sayıyorsun? Getsemani'ye git, orada o gecenin karanlık sükunetinde onun yüreğini dinle. Kalbi senin için atıyordu. Canı senin için acıyordu. Bedeninden akan kan damlaları senin uğrunaydı. Bak, biraz ileride bir zeytin ağacının yanında eğilmiş bir insan. Acılar içerisinde senin günahlarının çirkinliği önünde savaşıyor. Senin ve benim insanlığımızı giyen kurtarıcıyı orada gör. Ertesi gün çarmıhta öldü. İsa duadan kalkıp öğrencilerin yanına dönünce onları üzüntüden uyumuş buldu. Onlara niçin uyuyorsunuz dedi. Kalkıp dua edin ki ayartılmayasınız. İsa daha konuşurken bir kalabalık çıka geldi. 12'lerden biri Yahuda adındaki kişi kalabalığa öncülük ediyordu. İsa'yı öpmek üzere yaklaşınca ise Yahuda dedi, insanoğluna bir öpücükle mi ihanet ediyorsun? Luka 22, 45-48 ayetler arası. İşte şimdi kalleşlik, ihanet başlıyor. Tam bu sırada Yahuda İsa'yı tutuklamak amacıyla başkentler, ihtiyarlar ve tapınak muhafızlarından oluşan kalabalık bir grupla çıka geldi. Önceden yaptıkları anlaşmaya göre hain onlara İsa'yı öperek gösterecekti. Yahuda, Getsemane'de efendisini bir bağırmayla, bir tokatla ya da bir şişlemeyle değil de bir öpücük ile ele verdiği zaman bu insan kalleşliğinin ulaşabileceği en yüksek noktası, en berbat aşaması olmuştur. İlginç bir noktası şu ki Rabbimizin insanlığında başka insanlardan farklı bir görünüşü yoktu. Kalabalıkta onu belirtmek gerekti. Şu anda ise günahlı adamların ellerine verildi. İsa'nın çevresindekiler olacakları anlayınca "Ya Rab, kılıçla vuralım mı?" dediler. İçlerinden biri başkentin kölesine vurarak sağ kulağını uçurdu. Ama İsa "Bırakın yeter." dedi. Sonra kölenin kulağına dokunarak onu iyileştirdi. İsa üzerine yürüyen başkentlere, tapınak koruyucularının komutanlarına ve ileri gelenlere şöyle dedi. Niçin bir haydutmuşum gibi kılıç ve sopalarla geldiniz? Her gün tapınakta sizinle birlikteydim. Bana el sürmediniz. Ama bu saat sizindir. Karanlığın egemen olduğu saattir. Luka 22, 49-53 ayetler arası. Öğrenciler olacakları anladıklarından kendilerini savunmaya hazırlandılar. İsa'nın saati gelmişti ve Tanrı'nın önceden belirlenen amaçları birer birer gerçekleşmeliydi. İsa çarmıh yolundaydı. Orada karanlık ve ışık karşılaştılar. İsa'yı tutukladılar, alıp başkentin evine götürdüler. Petros onları uzaktan izliyordu. 54. ayet. Rabbi uzaktan izlemek, değerli dostum, tehlikeli bir şeydir. Petros bunu yapmıştı. İsa tutuklanıp başkentin evine götürüldü. Roma yönetiminin tanıdığı başkentti bu adam. Musa'nın yasasına göre Kayafas diye bilinen bu başkehinin kayınbabası Hanna aslında başkehindi. Yuhanna'nın yazdıklarına göre ise önce Hanna'nın önüne çıkarılmıştı. Bazıları inanıyorlar ki İsa'nın öldürülmesini planlayanların elebaşısıydı Hanna. Bu evde yüksek kurulun toplantısı oldu. Petrus ise Rabbi uzaktan izlediği için ona utanç getirecek olan düşüşe doğru ilerliyordu. Avlunun ortasında ateş yakıp çevresinde oturduklarında Petrus da gelip onlarla birlikte oturdu. Bir hizmetçi kız ateşin ışığında oturan Petrus'u gördü. Onu dikkatle süzerek "Bu da onunla birlikteydi" dedi. Ama Petrus "Ben onu tanımıyorum kadın" diye inkar etti. Luka 22-55-57 ayetler. İsa'yı tutuklayıp başkehinin evine götürürlerken Petrus onları uzaktan izliyordu. Bu durumda şeytanın ayartmasına açıktı. O kadar zayıf bir durumdaydı ki küçük bir hizmetçinin tek sözüyle Rabbini inkar edecek duruma geldi. Avlunun içerisinde orta yerde ateş yakıp oturanların yanına gitti. Onlarla birlikte oturarak kendisini ısıttı. Bu arada hizmetçi kızlardan birisi Petrus'u görünce onun İsa'nın izleyicilerinden birisi olduğunu söyledi. Petrus ne yaptı? Acınacak bir halde İsa'yı tanıdığını inkar etti. Petrus'u kınamadan önce kendimize soralım dostum. Biz de bir açıdan İsa'yı belli bir ortamda inkar etmedik mi? Rab Petrus'u bağışladığı gibi bizim korkaklığımızı ve zayıflığımızı da bağışlasın. Hamdolsun ki de bağışlıyor. Biraz sonra onu gören başka biri "Sen de onlardansın" dedi. "Petrus değilim arkadaş" dedi. Yaklaşık bir saat sonra yine bir başkası ısrarla "Gerçekten bu da onunla birlikteydi" dedi. Çünkü Galile'dendir. Luka 22-58-59. Ayetler. Çok geçmeden bir kişi daha suçlayıcı parmağıyla Petrus'u göstererek onun Nasralı İsa'nın izleyicilerinden biri olduğunu söyledi. Petrus bu suçlamayı da inkar etti. Yaklaşık bir saat sonra yine başka biri Petrus'un Galileli olduğunu ısrarla iddia etti. Petrus yine diğerlerinde olduğu gibi İsa'yı tanıdığını inkar ederek bu adamın ne dediğini anlamadığını söyledi. Yatmış balık yan gider derler ya, şimdi Petrus yan gitmekte. "Petrus sen ne diyorsun be adam, anlamıyorum" dedi. Tam o anda Petrus daha konuşurken horoz öttü diyor 60. ayet. Kardeşim, Petrus her şeyi bu durumda bırakmış olsaydı bu olay onun sonunu getirmiş olacaktı. O da Yahuda İskariyot gibi mahvolacaktı ama böyle olmadı. Kutsal söz şöyle diyor. Rab arkasına dönüp Petrus'a baktı. O zaman Petrus, Rabbin kendisine "Bu gece horoz ötmeden beni 3 kez inkar edeceksin" dediğini hatırladı ve dışarıya çıkıp acı acı ağladı. 61-62. ayetler. Simon Petrus İsa'yı severdi ve ona her durumda bağlı kalacağını söylerken samimi bir yürekten konuşmuştu. Ancak kendi zayıflığını bilmiyordu. Kendi bedeninde iyi hiçbir şeyin var olmadığını anlayacak duruma daha gelmemişti. Petrus ağladı. Hem de acı acı ağladı. Bu gözyaşları gerçekten tövbe eden bir adamın gözyaşlarıydı. Yalnız Petrus değil, Tanrı'nın her çocuğu geri ona dönebilir. Yuhanna Kutsal Ruh'un esiniyle şöyle yazdı. Ama günahlarımızı itiraf edersek, güvenilir ve adil olan Tanrı günahlarımızı bağışlayıp bizi her kötülükten arındıracaktır. Simon Petrus bir açıdan Yahuda İskariyot kadar kötü bir şey yapmıştı. Onu Yahudi din adamlarına satmadı ama inkar etti. Yahuda ile Petrus arasındaki fark şudur. Petrus tövbe etti ama Yahuda İskariyot tövbe etmedi. Hatırlarsanız Petrus'un imanı yıkılmasın diye Rabbi İsa Mesih Petrus için dua etmişti. İsa'yı göz altında tutan adamlar onunla alay ediyor, onu dövüyorlardı. Gözlerini bağlayıp "Peygamberliğini göster bakalım, sana vuran kim?" diye soruyorlardı. Kendisine daha bir sürü küfür yağdırdılar diyor Luka 22-63-65 ayetler arası. Yahudiler İsa'yı zamansız tutuklamışlardı. Onu ne şekilde suçlayacaklarını bile bilmiyorlardı. Onu bu şekilde tutuklamakla yasaya karşı gelmişlerdi. Yüksek kurul uydurma bir suç buluncaya kadar onu tutukladılar. Belki de Yahuda onlara gelip "Siz şimdi gelseniz iyi olur. Onu tutuklamanın en uygun zamanı şimdidir. Bu akşam kenti terk edebilir" demiş olabilirdi. Tabii ki Rabbimizin kentten ayrılma niyeti yoktu. Yine de Rabbin yargılanması sırasında ne kadar haksızlıkların yapıldığının farkında mısınız? Din önderleri Musa'nın yasasını çiğniyor gerekçesiyle onu tutuklamışlardı. Aslında yasaya karşı gelen onlardı çünkü İsa'yı geceleyin yargılamışlardı. Yargılandığı gün karar vermeleri yasal değildi. Başkahin giysilerini yırttığı zaman yasaya karşı bir iş yapmıştı. İsa yasanın tek bir parçasını bile ihlal etmedi. Din önderleri onu suçlayacak bir gerekçe icat edinceye kadar İsa'yı askerlerin eline teslim ettiler. Bir kişi ölüm cezasına çarptırılacaksaydı askerler onunla biraz oynarlardı. Rab İsa ile oynadıkları oyuna suçlu yumruk oyunu diyebiliriz. İsa'nın gözlerini bağladılar ve sonra her asker sırayla onun yüzünü yumrukladı. Göz bağını açıp sordular, sana vurmayan kimdi? Bu şekilde yumruklar ardı ardına geldi ve onun yüzünü tanımayacak kadar parçaladılar. Yeşaya peygamber bunu peygamberlik sözünde şöyle bildirmişti. Nasıl ki çoğu sana şaştılar, onun biçimi, görünüşü öyle bozuldu ki insana benzer yanı kalmadı. Bu oyundan sonra Rabbin yüzü kan içerisinde kalmış olmalıydı. Çarmıhını taşıyamamasının nedenlerinden biri de buydu. Gün doğunca halkın ileri gelenleri, başkahinler ve din bilginleri toplandılar. İsa bunlardan oluşan yüksek kurulun önüne çıkarıldı. Ona sen Mesih isen söyle bize dediler. İsa onlara şöyle dedi. Size söylesem inanmazsınız. Size soru sorsam yanıt vermezsiniz. Ne var ki bundan böyle insanoğlu kudretli Tanrı'nın sağında oturacaktır. Luka 22, 66-69 ayetler arası. Kurulun üyeleri ondan kendisinin Mesih olup olmadığını açıkça söylemesini istediler. Mesih onların bu isteğini, bu konunun onlarla tartışmaya değmeyecek bir konu olduğunu söylercesine reddetti. Çünkü gerçeği her ne pahasına olursa olsun kabul etmeye açık ve hazır değildiler. Ancak onları bir şeyle uyardı. Önlerinde alçaltılmış bir şekilde duran bu kişinin bir gün Tanrı gücünün sağında oturacağını söyledi. Onların hepsi, yani sen Tanrı'nın oğlu musun diye sordular. O da onlara söylediğiniz gibi ben oyum dedi. 70. ayet. İkinci suçlamaları budur. Artık tanıklığa ne ihtiyacımız var dediler. İşte kendi ağzından duyduk. 71. ayet. İsa'nın bu yanıtı onlara yetip artmıştı bile. Çünkü kendisinin Tanrı'ya eşit olduğunu iddia ederek küfrettiğini kendi kulaklarıyla duymuşlardı. Artık fazla tanığa ya da tanıklığa ihtiyaç kalmamıştı. Ancak bir sorun vardı. Kendi şeriat yasaları uyarınca Tanrı'ya küfreden birinin öldürülmesi gerekiyordu. Ne var ki Yahudiler Roma İmparatorluğu yönetimi altında olduklarından kendilerinin suçluları ölüm cezasına çarptırma yetkisi bulunmuyordu. Bu nedenle İsa'yı Roma İmparatorluğu'nun Filistin üzerine tayin ettiği valiye Pilatus'a götürdüler. Ama Pilatus küfür türünden dinsel bir suçlamayı göz önüne alacak kadar basit bir adam değildi. Bunu bildiklerinden İsa'yı siyasi nedenler göstererek suçlamayı yeğlediler.